Ayrım 17.
Evet, devam et diye zorladı Alubar. Neyi pan, neyi hatırlayalım diye sordu Kudra. Ama yararı yoktu. Pan'ın sözü bitmişti, bir daha konuşmayacaktı. Kendini de koklamayacaktı artık. Çünkü inanması zordu ama kendi doğal kokusu onu maskeleyen parfümün etkisini gidermişti. Yoğun patçuli katlarını aşındırmış, mor sisler arasından geçip gelen güneş ışığı gibi bir saat bile dolmadan ortaya çıkmıştı keçi kokusu. O ağıl kokusuyla yatak odası karışımı koku yeni baştan kaynamaya başlamıştı. Çevreyi sinsi buharlarıyla dolduruyor, yayılıyordu. Pan'ın kokusunun geri dönmesiyle birlikte gözlerindeki yaramaz ifade de geri döndü. O kalkıp flütünü almak üzere mağaraya girerken Kudra'yla Alovar hızla giyinmeye başladılar. Yolumuz uzun diye açıklamaya çalıştılar. Sonra bir yandan rahatlama, bir yandan pişmanlık ve hüzünle dopdolu ilahi ev sahiplerine hızla veda ettiler. Çayıra varıncaya kadar ikisi de konuşmadı. Orada soluk almak üzere durdular. Bir kayanın dibine oturup alınlarının terini sildiler. Birbirlerine hacılar ya da bir kazadan kurtulanlar gibi baktılar. Kudra ellerini rahminin üzerinde çaprazladı. Bir takım garip minik yüzücüler boğulmuştu kısa süre önce o rahmin içinde. Alubar içini çekip ağzından baca gibi bir soluk çıkardı. Bir kilo pancar suyu boşaltılabilirdi o bacadan içeri. Onu bir süre unutmayacağız dedi Alubar. Onu asla unutmayacağız. Demek hayal kırıklığına uğramadın. Yani Krishna'ya pek benzemiyor diye mi? Yo, sonunda uğramadım. Tek hayal kırıklığım bize öğüt vermekteki isteksizliğiydi. O pandır, o öğüt vermez. Kudra yerinden sıçrarken Alubar da sıçradı. Çünkü bunu söyleyen üçüncü bir kişiydi. Ses tam tepelerindeki çalılardan geliyordu. Yumuşacık, korkutmayan bir sesti. Hemen arkasından çalılar aralandı, ortaya bir kadın çıktı. Çırılçıplak bir kadın. Alubar onu tanıdı. Naimpaların en büyüğü, belki de lideriydi. Ormana son gelişinde onunla ciddi konularda konuşmuştu. Peşinizden sizi buraya kadar izlediğim için özür dilerim dedi. Alubar, özür kabul edildi diye karşılık verdi. Ama bizi çok korkuttunuz. Kudra sana takdim etmek istediğim bu bayan, Lalo diye yardımcı oldu kadın. Eko'nun kardeşiyim. Hani kapalı yerlerde hep size geri seslenişini duyduğunuz Eko'nun. Adım Lalo. Ben yalnızca size Pan'ı ziyaret ettiğiniz için teşekkür etmek istedim. Çok neşesiz olduğu bir zamanda neşelendirdiniz onu. Sahi mi diye sordu Kudra. Bizi başlangıçta nasıl karşıladığını, sonunda nasıl uğurladığını düşündükçe gelişimizden pek de memnun kaldığını sanmamıştım. O Pan'dır dedi Lalo sert bir sesle. Eğilip elinizi öpmesini mi bekliyorsunuz yoksa? Kudra kızardı. Alubar Lalo'nun çayıra inmesine yardımcı olmak için elini uzattı. Naimpa da artık pek eskiden olduğu kadar çevik değildi. Pan'ın durumu ne kadar ciddi diye sordu Alubar. Herhalde teslim olmayacaktır. Pan bu toprakların malıdır. Her kovuğuna, her karışına, rüzgarına, çimenlerine, saklı yerlerine sinmiştir. Buradan asla gitmez. Her zaman burada olacaktır. Bu topraklar kaldığı sürece. Size o konuda iki şey söyleyeyim dedi Lalo. Birincisi Pan'ın tanrılar, insanlar onlara inandığı sürece yaşar sözünden akıllı bir Homer. Bu kelimeyi mazur görün efendim, belli bir sonuç çıkaracaktır. O sonuçta insanların bir tanrının kaderini kontrol edebildiği sonucudur. Hatta bir bakıma tanrılar nasıl insanları yaratıyorsa, insanlar da tanrıları yaratır diyebilirsiniz. Çünkü benim de haddim olmayarak anladığıma göre bu iş karşılıklı bir durum. Tanrılar ve insanlar birbirini yaratır, birbirini yok eder, yalnız bunu ayrı ayrı yollardan yapar. Kudra'nın dudaklarından bir ıslık kurtuldu. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Evet, eğer bana acı çektiren şey insanların ona inanmamasıysa doğru olmalı. Bir uyarı dedi Lalo ters bir sesle. O anda sesi bir Naimpa'dan çok öfke tanrısının sesi gibi çıkmıştı. Tanrılara yapabildiğiniz etkiden ötürü asla kasılmamalı, kibirlenmemelisiniz. Eğer tanrıları yarattınızsa, onlara ihtiyacınız olduğu için yarattınız. Bu kadar girift, zor ve harikulade bir girişime ilham verdiğine göre, ihtiyaç da çok büyük olmuş olmalı. Şimdi artık bana ihtiyaç kalmadığına inanan pek çok insan var. Yeni tanrılar yarattılar. Bu İsa ile babası çıktı ortaya. İnsanlar bu yeni yarattıklarının yeterli olacağını sanıyorlar. Ama inanın bana, İsa ile babası ne kadar önemli olurlarsa olsunlar, asla Pan'ın yerini tutamayacaklardır. İnsanlığın Pan'a olan ihtiyacı hala büyüktür ve bunu görmezden gelmek kendiniz için tehlikeli olacaktır. Buradan da ikinci noktaya geçmem gerekiyor diye devam etti Lalo. Çukur gözleri alev alev yanıyordu. Şarap kırmızısı meme başları oyuncak askerler gibi dimdikti. Hakkınız var, Pan bu topraklarındır. Pan'la yaban kırları birbirinin parçasıdır. Ama toprağın ebedi olduğunu söylerken yanılıyordunuz. Gün gelecek toprakta mahvolma tehlikesiyle yüz yüze gelecek. Ormanlar, dereler, hatta gökyüzünün kendisi. Yalnız burada, Arkadya'da değil, tüm dünyanın her tarafında. Olmayacak şey diye mırıldandı Alobar. Eğer Pan'ın ölmesine izin verilirse, eğer ona olan inanç tümüyle yok olursa o zaman toprak da ölür. Tıpkı Pan gibi o da saygısızlık nedeniyle öldürülecektir. Alobar çevresine bakındı. Göz alabildiği kadar her tarafta gri taşlar, yeşil bitkiler, aman vermez tepeler, bayırlar, dikenli çalılar, bu çalılara pek de uymayan acımasız bir rüzgarın savurduğu zarif gelincikler, görünmez kaynakların fışkırdığı dağlar, mavi masa örtüsüne benzeyen gökyüzünde ekmek ekmek bulutlar vardı. Bütün bunlar öyle sarsılmaz bir izlenim bırakmaktaydı ki onların da yok olabileceğini düşünmek çok zordu. Bunu Lalo'ya da söyledi. Ama yine de diye karşılık verdi Naimpa. Eğer uzun ömür çabanızda başarılı olursanız bu olayların gözlerinizin önünde yer aldığına tanık olacaksınız. Bu nedenle nereye giderseniz gidin Pan'ın gücünü ve ününü korumanızı istiyorum. Bu özellikle sizin görevinizdir. Hem Pan'ın bir kulu olduğunuz için değil. Alobar asıl neden sizin bireycilik uygulayıcısı olmanızdır. İşte bu yeni birey fikri nice insanın yolunu şaşırmasına, kendini Pan'dan güçlü sanmasına sebep olacaktır. O zaman kendilerini topraktan da üstün sanacaklar ve toprağın ırzına geçmeye, onu mahvetmeye başlayacaklar. Alobar'ın alnında bir kaygı kırışığı belirdi. Güvercin gibi kabararak, Naimpa dedi, bana görevimi öğretmeniz hoşuma gidiyor diyemem. Alobar, Kudra'nın sesi ara bulmaya çalıştığını belli ediyordu. Hem kendimi Pan'ın kulu olarak da görmüyorum, bireyciliğe saldırınıza gelince. Sayın efendim, ben sizin felsefenize saldırmıyorum. Yalnızca budalaların ve ahlaksızların duygusuz elinde tehlikeli bir alet olacağını söylüyorum. Alobar alaycı bir sesle hala kasılarak konuştu. O halde bana anlatır mısınız, bir orman yosması hangi hakla geleceğe yönelik uyarılarda bulunuyor? Bildiğim kadarıyla sizin özel yetenekleriniz arasında... Alobar, Kudra'nın sesi bu sefer açıktan açığa çatıyordu. Falcılık yeteneği de var mıydı acaba? Ne yazık ki kendim böyle bir iddiada bulunamam efendim. Ama Arkadya'da hoplayıp zıplamamdan önce yıllarca Delfi'de yaşadım. Ünlü kahine yardımcı olan rahip ve rahibelerle yakınlık kurdum. Pek çok kehaneti öğrenme olanağı buldum. Görüyorum ki böyle açık konuşmam sizi rahatsız etti. Ama bununla birlikte bir kehanet yakarısı daha duymanız gerekiyor. İnsanoğlunun zihnen, kalben ve ruhen zayıf olduğu için ölümsüzlüğü hak etmediği yolunda Pan'ın sözlerini herhalde hatırlıyorsunuzdur, değil mi? Aynı zamanda bu yaşa kadar varmayı başardığınıza göre kendi zihninizde, kalbinizde, ruhunuzda da bazı gelişmeler sağlamış olmalısınız. Ama bundan 1000 yıl sonra bir gün bazı insanlar ölümü yalnızca zekayla yenmeye kalkışacaklar. Yaşlılığa ve ölüme karşı bir takım ilaçlar vasıtasıyla savaş açacaklar. Zekalarının bulduğu, icat ettiği iksirleri, tıbbi silahları kullanacaklar. Yaşlılık ve ölüm onlardan ve onların ilaçlarından kaçacak, gerileyecek. Ama ne yazık ki yalnızca mantıkla mücadele ettikleri, ruh ve kalp konusunda ilerleme kaydetmedikleri için gerçek ölümsüzlük onlara nasip olmayacak. Ne var ki zihinsel yeteneklerinin sağladığı sahte ölümsüzlük bile verilmemeli onlara. Verilirse çok büyük çapta kötüye kullanılacaktır. Bu yüzden bugünden yemin etmeniz gerek. Eğer bu olaylar yer aldığında hala yaşıyorsanız, onlarla mücadele etmeye, zihni kadar kalbini ve ruhunu da işe katmayan kimselere ölümsüzlük sağlanmaması için çalışmaya ahdetmelisiniz. Söz veriyor musunuz bana? Özür dilerim dedi Alobar. Ben bunu yapamam. İyi niyetli olduğunuzu görüyorum. Bu nedenle önerinizi düşüneceğim. Ama ben önüme gelene rastgele konularda söz vermem. Hanpa tekrar çalıların arasına girmek üzere döndü. Ama Kudra onu durdurdu. Lalo diye seslendi. Kocam haklı olarak kendi kendisinin kralı olduğunu söylüyor. Ama bu sabah kendi erkeklik gururu üzerindeki egemenliğini geçici olarak kaybetmişti. Krallığının o kısmında yönetimi tekrar ele geçirmeye çabalarken ben sana kendi adıma söz vermek istiyorum. Değeri varsa kabul et. Gerçi 1000 yıl sonra hala hayatta olacağımı düşünmek küstahlık. Ama eğer öyle bir mucize olursa dileğini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Eğer Pan bu durumları bilse eminim şükranlarını daha uzun uzun ifade ederdi. Kudra'ya göz kırptı. Kudra da ona göz kırptı bir an için. Biri heybetli ve koyu kırmızı, diğeri ise ufak tefek ve pespembe olan iki kadın. Birbirlerine bilgiç bilgiç gülümsediler. Ondan sonra Lalo tavşan hızıyla ama biraz artriti olan bir tavşanın hızıyla çalıların arasına daldı, görünmez oldu. Alobar konuşacakken Kudra onu susturdu. Şuraya bak diye fısıldadı. Ta tepelerde, dağların doruklarında hayal meyal belli oluyordu gösterdiği şey. Öğlen güneşi onu pırıl pırıl en görkemli biçimde aydınlatıyordu. Boynuzdan tırnağa hemen hemen gümüş rengi, hemen hemen kutsal, biraz şen, biraz ciddi, biraz saygın, biraz gülünç. Eğik duran sakallı başı bir yandan çevresindeki tüm hayata sevgi ifade edercesine, bir yandan acıları en keskin şekilde hissedercesine Pan duruyordu. Flütünü dudaklarına götürmüştü. Ezgiyi pek duyamıyorlardı ama gelinciklerin o ezgiyle titreştiğini görüyorlardı. Bir yılan yanı başlarındaki kayada o ezginin etkisiyle şaşalamış durumdaydı. Bir süre onu sessizce seyrettiler. Gözlerinde sebebi belirsiz yaşlar vardı. Sonra Alobar birden bağırdı. Eko da ona yardımcı oldu. Lalo, Lalo, ben de söz veriyorum, söz veriyorum. Benim de yeminimi kabul et, et, et. Kudra onun dudaklarına sarsak bir öpücük kondurdu. Uzanıp elini tuttu. Öbür eli çaydanlığa sarıldı. Bandolop usulü soluk alıp vere vere çayırın üzerinde uzaklaştılar. Büyük bir sessizlik içindeydiler. Sonunda Alobar öteki terliği de yakınca Kudra bir kahkaha atıp o sessizliği bozdu. Eğer vahşi hayvanlar konuşabilse çizgi filmlerdeki gibi mi konuşurlardı? Hüzünlü bataklıklar tiz, coşkun çocuk sesine benzer seslerle mi çınlardı? Bir kermitler korosu kalkar, kurbağaca budalalıklar mı sayar dökerdi? Yoksa vahşi hayvanlar daha çok Hemingway'in üslubunda mı konuşurlardı? Kısa, cesur, açık seçik cümlelerle. Her kelime üzeri kanla kaplı düzgün bir çakıl gibi. Yerlilerin dili, sert erkek konuşması. Gary Cooper'ın sınır kolcularından, onların da apaçilerden, utelerden ödünç aldığı bir konuşma biçimi. Onlara soruyoruz. Buradan geçen iki kişi gördünüz mü? Bir erkekle bir kadın kuzeye doğru yürüyorlardı. Erkek geyik boynuzlarını sallıyor. Hayır diyor. Kadın esmer, olgun vücutlu, erkek kır saçlı. Görmediğinden emin misin? Ya sen diye soruyoruz bir tilkiye. Bohemya tarafına doğru yürüyen, Bizanslı kılığına bürünmüş bir çift gördün mü? Tilki yavaş yavaş konuşuyor. Bu akşam gölde balık yedim diyor. İyi yemekti. Yemeğin benim önem sıralamamda büyük yeri vardır. Sessizliğin de büyük yeri vardır. Orman bu gece sessizdi. Orman sessizken tilki olmak iyi bir şey. Huzurunu bozduğumuz için özür dileriz. Ama bir karı kocayı arıyoruz. Ayrı ırklardan. Biraz şaşkın durumda olabilirler. Çünkü az önce Pan'la birlikteydiler. Bu ne anlama gelir biliyorsunuz. Ya amaçsız bundan sonra ne yapsak diye dolaşıyorlardır ya da yıldızlara baka baka Bohemya yolunu bulmaya çalışıyorlardır. Adam bir zamanlar oralıydı. Sizin sandığınızdan çok daha eski zamanlarda. Önemli bir işi, kalabalık bir ailesi vardı. Belki buradan geçmişlerdir. Umutla susup bekliyoruz. Av iyiydi diyor tilki. Ay da güzeldi, serin bir rüzgar esiyordu. Bir adamla bir kadın geçse balığı ürkütürlerdi. Bir tilkiyle bir balığın eline kalınca orman ne kadar güzel bir yer oluyor. Böyle mi konuşurdu hayvanlar? Aslında Alobar'la Kudra o ormandan geçmişlerdi. Tilkinin akşam yemeğinden ya biraz önce ya da biraz sonra geçmişlerdi. Yıldızlara baka baka kuzeye Sırbistan, Hırvatistan yoluyla Macaristan Krallığı'na doğru ilerlemişler. Oraya yaklaşık olarak 1032 yazında varmışlardı. O sıralar Bohemya, feodal devleti İslav topraklarıyla sınır komşusuydu. Alobar'ın eski şatosundan eser kalmamıştı. Eski dünyanın büyük kısmı gibi o da yanmıştı ortaçağ fırınında. Külleri de serilen uygarlık halısının altına doğru süpürülmüştü. Batı Avrupa ile karşılaştırıldığında Bohemya ve İslav toprakları hala vahşi, hala tenhaydı. Pek çok tilkiye balık avlama olanağı tanınıyordu. Ernest Hemingway'in çok gerilerde kalmış hayvansal ataları gibiydi tilkiler. Ama bu ıssız doğu diyarlarında bile altın ikizler, yani Hristiyanlıkla ticaret el ele vermiş, feleğin o hilekar çarkını kurmuşlardı. Kudranın içinde buraya daha önce de gelmiş olduğuna dair garip bir duygu uyandı. Alobar onun sarı verniğe bulanmış üzümlere benzeyen gözlerine baktı. Ren adının ona bir şey ifade edip etmediğini sordu. Etmiyor diye direndi Kudra. Bu konuyu bir daha konuşmadılar. Ama deja vu duygusu da Kudra'nın yakasını bırakmadı. Bir keresinde Alobar uzaklarda kocaman bir köpek gördü. Mik diye bağırarak hayvanın peşinden koştu. Hayvan birden onun üzerine seyirtti. Sahibi işe karışmasa Alobar'ın birkaç değerli parçasını ısırıp koparabilirdi. Hayaletler kısa süreli heyecanlar içindir. Ama uzun vadede sıkıcı olurlar. Alobar'la Kudra Elfik'e doğru yola çıkarken önce bir çuval pancar satın aldılar. Elfrik eski büyüklüğünün 4-5 katındaydı. Çevresine bir sur çekilmişti. Eskiden meyve bahçelerinin bulunduğu yerdeki kapıyı bekleyen asker, "Buraya neden girmek istiyorsunuz?" diye sordu. Alobar eğri büğrü dar sokaklara doğru baktı. Sokaklar çöp yığınıydı. Lağımlar akıyordu. Kara kara gölgeler farelerin çığlıklarıyla canlanıyordu. Eğer insanlar dükkanlarını çalıştırabilmek ve İsa'ya tapınabilmek için bu hayata dayanmak zorundaysa, belki eskisi gibi avcılığa ve sabah yıldızına dönseler daha iyi ederler diye düşündü. Ne işiniz var onu söyleyin diye ısrar etti asker. Alobar o sırada kendi soyunun izini bulma hevesini epey yitirmişti. Bandolop işi dedi askere neşeyle. Asker kaşlarını çattı ama ayakları bir refleks hareketiyle şaşırtıcı bir dans figürü yapıverdi. Eğilip kendi çizmelerine şaşkın şaşkın baktı. Sanki o çizmeleri serkeş davranıştan ötürü tutuklamaya niyetleniyordu. Ya da en azından itaatsizlikten ötürü. Alobar'la Kudra yollarına devam ettiler. Az sonra eskiden şamanın oturduğu yerin yakınında durdular. "Neden durduk bu tarlada?" diye sordu Kudra. Alobar, "Bir kapıyı yerine takmak gerek." dedi. Ama ilk iş olarak bir ateş yaktı, pancarları kızarttı. "Galiba Elfrik'i gezmeyeceğiz." dedi Kudra. "Bir bakmak yetmedi mi? Elfrik'te senin torunların yaşıyor olsa onlarla tanışmaya heves eder miydin? Belki meraktan ötürü. Benim merakım bok böceklerine kadar uzanmıyor. Kendi aile ağacımdan türemiş olsalar bile. Hem zaten eğer ben gerçekten ölümsüzsem, kendi kendimin torunu, kendi kendimin ahvadı, kendi kendimin hanedan sülalesiyim demektir. Başkalarına verdiğim şeyler sayesinde yaşamak zorunda değilim ki." "Bir pancar uzat bana öyleyse," dedi Kudra. O da uzattı. Orta çağ tarihin beline biradan şişmiş bir göbek gibi asılmış duruyordu. Onu yok etmek için aerobik danslarına, sıkı perhizlere başvurmanın da zamanı geçmişti. Tarih bundan böyle sonuna kadar 48 numara don giymek zorunda kalacaktı. O koca midenin ta dibinde koyu renk sirkemsi sıvılar arasında 1000 yıllık bir yürek yangınının alevlerinden önemli simalar çıkıyor. Ama sonunda onlar da sindiriliyor. Göbeğin içindeki bulamaca karışıyorlardı. Clovis, Charlemagne, 1. Otto, Fatih William, Viking Kralı Rurik, Papa Leo, Thomas Aquinas, Jean Gutenberg ve tabaklar dolusu ünlü generaller, krallar, düşünürler, papalar fermante oluyor, eriyordu. Ama bizim minik çiftimiz Alobar'la Kudra sindirilmez olduklarını kanıtlıyordu. Balinaların midesini bulandıran sert ahtapot gagalarının esmer amber kusturması gibi. Evet, ahtapot gagaları gibiydi bizim çift. Ya da Maraskin kirazları gibi. Nikolay Lenin'in cesedi ölümünden 10 yıl kadar sonra Kremlin'deki mezarından çıkarılmış, otopsi masasına yatırılmıştı. Bağırsağında 4 tane Maraskin kirazı bulunmuştu Lenin'in. Kusursuz kirazların durumu Lenin'in durumundan daha iyiydi. Söylentilere göre Maraskin kirazları formaldehite benzer bir kimyasal maddeyle hazırlandığından ne sindirilebilir ne de tasfiye olabilirmiş. Ömür boyu bağırsağın bagajında taşınır dururmuş. Uçan Hollandalı'nın yelkenleri gibi. Eğer bu doğruysa, ki insanlar Asken kirazlarının görünüşüne bakınca en kötü şeye bile inanmaya hazır oluyor. Çünkü keratalar Plüton'un bahçesinden toplanmışa ya da bozuk neonlardan yontulmuşa benziyor. Ve sanki kendi pancarlarımızın değerini bilelim diye 23. yüzyıldan bize ışınlanmış bir konuk sebzeyi andırıyor. Evet, eğer bu doğruysa o zaman Alobar'la Kudra da tarihin göbeğinde birer Maraskin kirazıydı demek yerinde olur. Bir yandan ahtapot gagaları gelecekteki parfümlerin doğumuna yol açtıkları için belki daha doğru ve şiirsel bir benzetme olabilir. Ne olursa olsun Alobar'la Kudra savaşlardan, soygunlardan, yangınlardan, afetlerden, salgınlardan, bu arada 1347-1350 veba salgınından, kilisenin hoşgörüsüzlüğünden sağ kurtuldular. En önemlisi de doğal yaşlanma sürecinden kurtuldular. Doktor Vicks Denibo'ya göre bu süreç öyle doğa dışı bir zalimlik yansıtıyordu ki bunu ancak insanoğlu buyurmuş olabilirdi. Ne doğa ne de tanrı bu kadar alçalmazdı. İnsan varoluşu bir ödüller ve cezalar sistemi gibi görecek kadar yüzeysel olsa bile zaferlerimizin karşılığını da yenilgimizin karşılığı gibi pahalıya ödediğimizi er geç anlar. Bizim çiftin yaşlanmaya karşı zaferi de başlarına cadı avcılığı ve feodal ızdıraplar gibi büyük dertler açtı. Hiçbir yerde 10 ya da 20 yıldan fazla kalamıyorlardı. O zor günlerde insanlar bugünkünden bile hızlı yaşlanıyor, Alobar'la Kudra'nın dişlerinin sağlam kalması hemen fark ediliyordu. Dikkat çekmemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama kabul etmek gerekir ki, Orta Çağ'ın silik insanları arasına karışabilecek türden insanlar da değildiler. Bir kere birbirlerine karşı büyük bir sevgi ve şehvet besledikleri hemen belli oluyordu. Oysa o çağda kutsal evlilik bağı içinde aşka kesinlikle yer yoktu. Orta Çağ'da hemen tüm evlilikler yabancı insanlar arasında başkalarının araya girmesiyle ayarlanıyordu. Kilise boşanmaya izin vermiyordu. Bu nedenlerle romantik aşk hemen hemen yalnızca yasak ilişkilerin alanındaydı. Ozanlar balatlarını hep bu günahkarlar için söylüyorlardı. Kişi kahramanlık gösterilerine başkasının karısını etkilemek için kalkışıyordu. Alobar'la Kudra bu kamu eğlencelerine katılmayı reddedince birlikte geçirdikleri yüzyıllar içinde Alobar'ı tek boynuzlayan pandı ki ona da tam boynuzlamak denemez. Başka bir şey denirdi. Değişik ten renklerinden, soylu hallerinden doğan kuşkular daha bir artıyordu.